3. Bölüm. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlayarak sayılması gibi bütün uzaklıklar demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Eğer Boranlı durağından çıkıp Sarı Özek Bozkırı'nda dümdüz gidilirse, Bozkır'da dümdüz gitmek kolay iş değildir ya, demir yolu ile Nayman soyunun ölülerinin gömüldüğü, atalardan kalma ana beyit gömütlüğü, mezarlığı arasında en azından 30 kilometre uzaklık vardı. Fakat Bozkır'da yolunuzu şaşırmayı göze alamayıp, herkesin gittiği yoldan gitmeye kalkarsanız, gömütlüğü olan uzaklık epeyce artardı. O zaman demir yolu boyunca bir hayli ilerledikten sonra kıyısık Sayk deresine varınca ana beyite doğru keskin bir dönüş yapmak gerekiyordu. Bu ikisinden başka da gidiş yolu yoktu oraya. Yolun kısa olanı seçilse bile 30 kilometre gidiş, 30 kilometre de dönüş bir sürü yol vardı önlerinde. Ayrıca Yedigey'den başka Boranlı durağında yaşayan hiç kimse ana beyite nasıl gidileceğini bilmiyordu. Çünkü eski ata gömütlüğü hakkında olmuş ya da olmamış bir yığın öykü anlatıldığı halde hiçbiri oraya gitme fırsatı bulamamış, daha doğrusu böyle bir gereksinme çıkmamıştı. 8 evden oluşan Boranlı köyünde yıllardan beri ilk kez böyle bir cenaze gömme olayıyla karşılaşıyorlardı. Bundan birkaç yıl önce bir kız çocuğu nefes darlığından ansızın ölüvermiş, onu anası babası Urallarda kendi köylerine götürüp gömmüşlerdi. Kazankap'ın karısı Böke'nin neyse Kumbel istasyonunun gömütlüğünde yatıyordu. Birkaç yıl önce oradaki hastaneye götürülmüş, hastalıktan kurtulamayarak öldüğü için hemen oracağa gömülmüştü. Kazankap yaşlı karısını Boranlı durağına getirip gömmekte bir anlam görmemişti. Kumbel, Sarı Özek Bozkırı'nın en büyük istasyonuydu, ayrıca kızları Ayzada ile hayırsız güveyleri orada oturuyorlardı. Adam hayırsız, içkiciydi ama ne de olsa yakınlarıydı. Arada bir mezara göz kulak olurdu. O zaman Kazankap sağdı, karısının nereye gömüleceğine kendisi karar vermişti. Oysa şimdi bir türlü karar veremiyorlardı. Yedigey, hepsi de kendisinden genç olan Boranlı köyü erkekleriyle bu konuyu görüşürken kestirip attı. Sizin bu söyledikleriniz erkekliğe yakışmaz. Böyle bir adamı atalarımızın yattığı yerden başkasına gömemeyiz. Onu kendi istediği yere gömeceğiz, anladınız mı? Artık konuşmayı bırakalım da iş yapmaya bakalım. Gideceğimiz yol az değil. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Bu kararı vermeye Yedigey'in hakkı olduğunu herkes anlamıştı. Böylece itirazsız kabul ettiler. Sabitcan itiraz etmeye kalktıysa da sökmedi. Yolcu trenleri Boranlı'da durmadığı için o gün bir yük trenine atlayıp gelmişti. Adamın babasının ölü ya da sağ olduğunu bilmeden cenazeyi çıkıp gelmesi Yedigey'e çok dokunmuş, epeyce de sevindirmişti. Bundan dolayı ikisini birbirine yaklaştıran ortak üzüntüyle kucaklaşıp ağlaştılar. Yedigey sonradan kendisi de şaştı bu işe. Sabitcan'ı göğsüne bastırıp gözyaşlarını tutamadan "İyi ettin de geldin oğul, babanın ölüsüne yetişebildin" diye söylenirken sanki Kazankap yeniden canlanacakmış gibi bir duyguya kapılmıştı. Neden ağlamıştı o gün, daha önce yapmadığı bir şeyi neden yapmıştı, kendisi de bilmiyordu. İyice yalnız kalan, Kazankap'ın tek başına yaşadığı toprak damın kapısı önünde oturup doya doya ağlamışlardı. İçine dokunan bir şey vardı Yedigey'in. Sabitcan'ın kendi elinde büyüdüğünü, babasının gözdesi bir yumurcakken onu alıp Kumbel'deki demiryolcu çocuklarının yatılı okuluna okumaya götürdüklerini, boş zaman buldukça duraktan geçen bir trene ya da deveye atlayıp onu görmeye gittiklerini unutmamıştı. Çocuğun orada rahat edip etmediğini, bir şeye canının sıkılıp sıkılmadığını, yaramazlık yapıp yapmadığını, derslerine iyi çalışıp çalışmadığını, öğretmenlerinin onun hakkında neler düşündüğünü tasa ederlerdi hep. Yarı yıl tatili bitimlerinde ise derslerinden geri kalmasın diye kaç kez kalın kürkleri sarıp ayaza, fırtınaya bakmaksızın karların örttüğü Sarı Özek Bozkırı'ndan deve sırtında okula götürmüşlerdi. Ah, o günler bir daha geri gelir miydi? Hayır, hayır, hepsi gitmiş, düş olmuştu. İşte şimdi önünde fırlak gözlü, güleç yüzlü çocukluğunu ancak uzaktan anımsatan koskoca bir adam, başındaki şapkası tartaklanmış, boynundaki kravatı örselenmiş, gözleri gözlüklü, bir zamanlar Kazankap'ın çok sevdiği oğlu Sabitcan duruyordu. Bölge kentinde bir devlet dairesinde iş bulmuştu ya, kendisine büyük bir adam süsü vermekten pek hoşlanırdı. Oysa olup olacağı küçük bir memurdu. Yaşam böyledir işte, bir yerde baş olmak her baba yiğidin harcı değildir. Sabitcan, Boranlı durağında Kazankap diye birinin oğlu olarak güvenilir bir dayanağının, tanış ya da akrabalarının bir torpilinin bulunmamasından dolayı sık sık dert yanmıştır. Zavallı. İşte şimdi o baba da yok. En işe yaramaz baba sağ olsun da en tanımış babanın ölü olanından bin kez daha iyidir. Ara şimdi bakalım, Kazankapı bulabilecek misin? Sonra gözyaşları dindi, yapılacak işleri konuşmaya başladılar. Yedige'yi ancak o zaman Kazankap'ın her şeyi bilen sevgili oğlunun babasını gömmeye değil, bu işlerden bir an önce kurtulup gerisin geriye dönmeye geldiğini anlayabildi. Adamın niyeti yalapçap babasını toprağın altına atıvermekti. Ne diye bunca yolu tepip Anabeyt gömütlüğüne gitmeliymiş. Evin önünden başlayıp göz alabildiğince uzanan ıssız sarı özek bozkırı ne güne duruyormuş. Yakınlarda bir yerde demir yolunun kıyısında bir mezar kazılıp rahmetli babası oraya gömülebilirmiş. Böylece ihtiyar bütün ömrünü verdiği bu yerlerde tren düdüklerini dinleye dinleye huzur içinde yatarmış. Bu arada bir punduna getirip eski bir atasözünü laf arasında sokuşturmayı beceriverdi. Efendim, ölüyü bir an önce toprağa vermek en hayırlısıymış. Bu işte çabukluk en iyisi olduğuna göre ölünün nereye nasıl gömüleceğine kafa yormanın bir anlamı yokmuş. Sabitcan bir yandan bunları söylerken bir yandan da çalıştığı yerdeki işlerinin çokluğundan, zamanının sınırlılığından söz ediyordu. Bilinen şeymiş, amiri gömütlüğün uzak mı yakın mı olduğunu dinlemezmiş. Şu gün şu saatte işinin başında bulunması buyurulmuş. Kentin de durumu buymuş. Bütün amirler böyleymiş. Yedige'yi ona dinledikten sonra bunaklığından ötürü kendi kendine sövdü. Kazankapı'nın oğlu da olsa böyle bir herifin gelişinden dolayı sevinmiş, o sevinçle hüngür hüngür ağlamıştı. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bir evin duvarının dibine sıra gibi çakılmış eski ağaç traverslerin üstüne 5 kişi oturmuşlardı. Yedige'yi kendini tuttu, böyle bir günde başkalarının yanında Sabitcan akılsızına gücendirici söz söylemeden ayağa kalktı. Kazankap'ın anısı dilini tutmasına yardım etti. Ancak şunları söyledi. Evet, görüldüğü gibi çepeçevre her yer boş. Ancak insanlar yakınlarının ölülerini gelişigüzel bir yere gömüyorlar. Demek sanıldığı gibi kolay bir iş değil bu. Bomboş toprakları ondan esirgeyecek değiliz. Yedige sustu, ötekiler sessizce onu dinliyorlardı. Gene de siz bir kez daha düşünün, ben gidip neler yapıldığına bakayım. Günaha girmektense buradan bir an önce çekip gitmek en iyisiydi. Yedigey bu kararla yürüdü. Öfkeden yüzü kararmış, kaşları çatılarak burnunun üstünde birleşmişti. Yedigey sert, aynı zamanda çabuk öfkelenen bir adamdı. Ona Boranlı Yedigey demelerinin bir nedeni de bir anda fırtına gibi kabarıp patlamasıydı. Eğer orada Sabitcan'la tek başlarına olsaydılar, o utanmaza demediğini bırakmaz, yaşadığı sürece unutamayacağı en ağır sözleri söylerdi. Dilini tutmasının bir başka nedeni de kadın dedikodularına fırsat vermek istemeyişiydi. Zaten fısıldaşıp duruyorlardı. Kazankapı'nın oğlu yabancı bir konuk gibi köye elleri bomboş gelmiş de bırak başka şeyi bir paket çay olsun getiremez miymiş de kentten aldığı karısı kaynatasının ölüsüne gelip birkaç damla gözyaşı dökerek ele güne karşı saygısını gösteremez miymiş de. Bu insanlarda ne insaf ne vicdan. Rahmetli sağken elinde avucunda bir şeyler varken baba diye ayağını yere kondurmuyorlarmış. O gelini olacak utanmaz bir çift sağmal devesiyle 15 kadar kuzulu koyununu sattırıncaya dek kaynatasını el üstünde tutmuş. Yanlarında kalsın diye zavallıyı kente çağırmışlar da kendileri evlerine mobilya, atlarına araba almışlar, zavallıyı da cascavlak ortada bırakmışlar. Kötü günlerinde yüzüne bile bakmamışlar adamın. Yedige'yi kadınlara fırsat verse ortalığı birbirine katarlardı. Böyle bir günde ağızlarını açmasınlar diye, üstelik bu işler doğrudan doğruya kendilerini ilgilendirmediği için Yedige'yi kadın olarak karısına bile göz açtırmıyordu. Sabah erkenden getirip bağladığı, arada bir öfkeli öfkeli bağıran devesinin Boranlı Karanarı'nın bulunduğu ahıra girdi. Karanar başına buyruk bir deveydi. Haftada 2 kez sürüyle birlikte tulumbaya su içmeye gelmesi dışında canının istediği gibi gezer dolaşırdı. Başıboşluğa iyice alıştığı için şimdi dişlerini göstere göstere kocaman ağzını açıyor, azgın bağırtılarla kızgınlığını bildiriyordu. Keyfince gezmekten alıkonulup sıkıntıya sokulmaktan kim hoşlanır? Daha önce böyle bir şey beklemediği halde Sabitcan'la konuşmaktan gene de canı sıkılan Yedigey deveye yaklaştı. Vicdansız adam, sanki babasının cenazesine gelmekle onlara büyük bir iyilik yapmıştı. Şimdi bu yükten bir an önce kurtulup kaçmaya çalışıyordu. Bütün iş kendi omuzlarına yüklendiğine göre Yedigey ne diye boşuna çenesini yoracaktı. Ayrıca değer miydi buna? Komşuları da köşeye çekilmemişlerdi, her biri işin bir ucundan tutmuştu. Demiryolu hattında görevli olanlar dışında herkes ertesi günkü cenaze kaldırma hazırlıklarına, ondan sonra verilecek yemeğe bir katkıda bulunmaya çalışıyordu. Kadınlar evlerden kapkacak topluyorlar, semaverleri ovup parlatıyorlar, hamur karıp ekmek pişiriyorlar, erkeklerse su taşıyorlar, kullanma süresi dolmuş ağaç traversleri keserek odun yapıyorlardı. Bozkır'ın ortasında yakacağım bundan iyisi bulunamazdı. Komşular canla başla sarıldıkları halde gereksiz konuşmalarıyla, çalışanları oyalamasıyla işlere engel olan yalnız Sabitcan'dı. Bölge kentinde kimin hangi işi yaptığı, kimin işten çıkarıldığı, kimin hangi rütbeye yükseldiği konusunda gevezelik yapmanın sırası mıydı şimdi? Öte yandan karısının cenazeye gelmemesi adamın hiç mi hiç huzurunu kaçırmıyordu. Pes doğrusu. Neymiş efendim? Kadının katılması gereken bir konferans varmış da oraya yabancı konuklar da çağrılıymış da. O öyleyse hani nerede çocuklar? Torunları da mı getirilemezdi yaşlı dedenin ölüsüne? Nerede o düşünce adamda? Çocuklar enstitüye girerek iyi notlar alsınlar diye kim bilir kimlerin kapısı çalınıyor, nasıl ders çalıştırılıyorlardı. İnsanlar bir tuhaf olmuş. Ölen kişi en yakınlarıymış, değilmiş, zerrece aldırdıkları yok. Ama şurası da gerçek. İnsan ölüme aldırış etmezse onun için yaşamın da bir değeri olamaz. Öyle ya, nasıl yaşadığı, ne için yaşadığı bir anlam taşımıyor. Yedigey öfkeyle böyle düşünüyor, Sabitcan'a kızgınlığı bir türlü geçmiyordu. O öfkeyle devesine bağırdı. Ne böğürüp duruyorsun be hayvan? Kara timsah, sanki bağırıp da sesini yukarıda Tanrı'ya mı duyuracaksın? Şimdi senin dişlerini kırarsam görürsün. Yedigey çok kızdığı zamanlar devesine kara timsah diye söverdi. Azgınlığından, bir de dişlerini göstererek ağzını açmasından ötürü duraktan gelip geçen demir yolcular ona bu adı takmışlardı. Devenin sırtına havut vurmak gerekiyordu. Yedigey işe koyulmadan önce geriye çekildi. O arada öfkesi biraz geçtiği için karanarı hayran hayran seyretti. Gösterişli, güçlü bir deveydi. Boranlı karanar. Yedigey boyca kısaydı. Onun için hayvanın boynuna eliyle zor yetişirdi. Gene de bir kolayını bulup boynunu aşağı eğmesini sağladı. Kamçısının sopasıyla nasırlı dizlerine vura vura bir yandan da haykırarak deveyi ıhtımaya başladı. Sahibinin başkasına başlangıçta karşı duran hayvan sonunda onun isteklerine uydu, bacaklarını kıvırarak yere oturdu, sesini kesti. Yedigey havut vurma işine girişti. Devenin sırtına havut vurmak kolay değildir. Her seferinde yeniden düzenlenip hörgüçler üzerine oturtulan havut hem bir hayli beceri ister hem de çok uğraştırır. Kısacası ev yapmaya benzer bu iş, özellikle karanar gibi iri develer söz konusuysa. Ona boşuna karanar dememişlerdi. Başının dört bir yanından, çenesinden saçak saçak kara tüyler sarkmıştı. Boynundan aşağı dökülen kara yelesi dizlerine kadar inerdi. Sırtında kara iki kule gibi yükselen bir çift hörgücüyle birlikte saçaklı kara tüyleri, erkek develerin başlıca süsleridir bunlar, insana korku verirdi. Karanarın güdük kuyruğu da kapkaraydı. Bunların dışında boynunun üst bölümü, göğsü, böğürleri, karnı daha açık, kestane rengi tüylerle kaplıydı. Boranlı karanar deyince tüylerinin bu alacalı karacalı rengi, iriliği, bir de azgınlığı akla gelirdi. Erkek develer için en olgun çağda tam 30 yaşındaydı. Develer çok yaşarlar. Herhalde bu yüzden olacak, 5 yaşından sonra yavru yapacak erginliğe ulaşırlar, üstelik her yıl değil ancak 2 yılda bir doğururlar. Deve yavrularının anne karnında kalma süresi bütün hayvanlardan daha uzun, tam 12 aydır. Deve yavrularını 1,5 yaşına gelene dek soğuktan, bozkır rüzgarlarından korumak gerekir. O tehlikeyi atlattı mı artık ne soğuktan, ne sıcaktan, ne de susuzluktan yılar. Bütün bu işlerden çok iyi anlayan Yedige'ye küçüklüğünden beri kara nara gözü gibi bakmıştı. Boranlı durağına askerlik dönüşü ilk geldiği günler Kazankap'ın ona armağan ettiği bir ördek yavrusu yumuşaklığındaki incecik tüylü, sütle beslenen köçek yani deve yavrusu günden güne nasıl serpilip büyüdü. Şimdi demirden dökülmüş gibi sağlam iki kara hörgücüyle her güçlüğe dayanır. O zamanlar Yedige'yi de toydu daha. Saçlarına ak düşene dek ömrünü bu kuytuda geçireceğini aklından geçirmezdi. Gençlik resimlerini açıp bakınca gözlerine inanası gelmiyordu. Zamanla nasıl da değişip bozlaştı. Kaşları bile kırlaşmıştı. Gerçi değişikliğin çoğu yüzündeydi. Bu yaştaki birçok insan gibi şişmanlamamıştı. Yaş ilerledikçe önce bıyık bıraktı, sonra sakalını uzattı. Şimdi bunlar olmasa kendisini çıplak hissederdi herhalde. Durağa ilk geldiği günden beri başından neler neler geçmedi. Şimdi yattığı yerde uzun boynunu iki yana çevirerek, saçaklı yelesini savurarak aslanlar gibi kükreyen, acı acı haykıran karanarı kimi zaman sesiyle, kimi zaman kamçısıyla korkutup yatıştıran Yedigey, o yıllarda neler olduğunu, nasıl olduğunu düşünürken dalıp dalıp gidiyordu. Havutu devenin sırtına yerleştirmek uzun zamanını aldı. Sonra yuları başından geçirdi. Bu da bitince havutun üstüne renk renk uzun püsküllü, halı nakışlı atadan kalma örtüyü serdi. Okubala'nın gözü gibi koruduğu örtü ve yesyeni gezi yularıyla karanarı son kez ne zaman donattığını anımsamıyordu. İşte şimdi böyle bir fırsat çıkmıştı. Karanarın semerlenmesi bitince Yedigey hayvanı ayağa kaldırdı ve yaptığı işten çok memnun kaldı. Hörgüçleri arasında ustaca yerleştirilmiş havutu, havutun üzerinden serilmiş püsküllü örtüsüyle deve, kendi cüssesiyle birlikte daha gösterişli, göz alıcı bir binek hayvanı olmuştu. Gençler, özellikle Sabitcan, saygıdeğer bir kişinin cenaze törenine hazırlık yapmanın hiç de insana yük olmadığını, tam tersine üzücü bir olay nedeniyle de olsa, böyle durumlarda gerekli saygıyı göstermenin kaçınılmazlığını görsünler, anlasınlardı. Kimisi ölüsünün ardından müzik çalar, bayrak çeker, kimisi havaya ateş eder, kimisi de çiçek saçar, çelenk götürürdü. Boranlı Yedige ise püsküllü örtünün süslediği devesinin sırtında ertesi gün cenaze alayının önünde gidecek, Kazankapı son ve sonsuz dinlenme yerine, ana beyit gömüklüğüne uğurlayacaktı. Geniş, ıssız sarı özek bozkırını geçerlerken yol boyunca onu düşünecek, dostunu bu düşüncelerle daha önce aralarında sözleştikleri gibi atalarının yattığı yerde toprağa verecekti. Evet, Kazankap'la ikisinin arasında böyle bir anlaşma vardı. Yürüyecekleri yol uzun da olsa, kısa da olsa, Kazankap'ın dileğini yerine getirmekten kimse onu alıkoyamayacak, ölen kişinin kendi oğlu bile verdiği sözden onu döndürmeyecekti. Her şeyin buna göre olacağını, Karanar'ın bu amaçla semerlenip bayramlık takımlarla donandığını herkes bilsindi. Görsün de herkes. Yedigey süslenip püslenip devesini evlerin arasından dolaştırarak getirip Kazankap'ın tek gözlü damının önüne bağladı. Herkes görsündü. Boranlı Yedigey sözünde durmazlık edemezdi. Ama onun boşuna tasalandığı anlaşılıyordu. Çünkü devesini donatma sırasında uzun Edilbay Sabitcan'a şöyle seslenmişti. Hey, bir gölgeye çekilelim de konuşalım biraz. Gözden ırak yaptıkları konuşma uzun sürmedi. Edilbay diyeceklerini dolambaçlı yollardan söylemeye çalışmadan doğrudan doğruya konuya girdi. Bak Sabitcan, yeryüzünde Boranlı Yedigey gibi bir baba dostunun olmasından dolayı Tanrı'ya şükret. Onun için rahmetli babanın gerektiği biçimde gömülmesine engel olmaya kalkma. Eğer işinin çokluğunu ileri sürüyorsan seni tutacak değiliz. Senin için bir avuç fazla toprağı ben atarım. Ölen benim babam, ne yapacağıma ben karar veririm. Edilbay arkadaşının konuşmasını kesti. Baba senin, ona bir diyeceğimiz yok ama sen kendinin değilsin. Senin buna bir diyeceğin var mı? Sabitcan hemen yelkenleri suya indirdi. Demek sen öyle düşünüyorsun. Neyse, seninle böyle bir günde tartışacak değilim. Benim için değişmez. Ana beyde gömül seni çıkar. Biraz uzak diye düşünmüştüm de. Konuşma bununla son buldu. Yedigey devesini donatıp da herkesin görmesi için Kazankap'ın evinin önüne bağladıktan sonra Boranlı gençleri, sizin bu söyledikleriniz erkekliğe yakışmaz. Böyle bir adamı atalarımızın yattığı yerden başkasına gömemeyiz dediği zaman kimseden çıt çıkmadı. Hepsi de onun isteğini kabul ettiler. O geceyi rahmetlinin damının önündeki avluda komşuluk uyumu içinde sabaha dek konuşarak geçirdiler. Havanın iyi gidişi de buna yardım etti. Günün yakıcı sıcağının üstüne sarı özek bozkırının birdenbire çıkan serinliği çökmüştü. Alacakaranlığın sardığı koskoca bozkırın ortasında kıpırtısız durgun bir hava vardı. Ertesi günkü yemek için kesilen koçun gövdesini ancak serinlik bastırdıktan sonra yüzüp parçaladılar. Bu işte bittikten sonra tüten semaverlerin yanında çaylar içildi, havadan sudan konuşuldu. Cenaze töreni için bütün hazırlıklar tamamlanmış gibiydi. O sabahı bekleyip ana beytin gömütlüğüne yola dizilmekten başka yapılacak iş kalmamıştı. Ölümüne üzüntü duyulan bir ihtiyara gösterilmesi gereken saygı içinde sessiz, dingin saatler akıp gidiyordu. Öte yandan Boranlı durağına her zamanki gibi trenden gelip gidiyorlar, doğudan batıdan gelip orada bir an yan yana göründükten sonra yeniden doğuya, batıya yönelerek birbirlerinden ayrılıyorlardı. Anabeyt'e doğru yola çıkılmadan önceki akşam Boranlı durağında durum böyleydi. Tatsız bir olay çıkmamış olsa her şey düzenli gitmiş sayılırdı. Buldukları bir yük trenine atlayan Ayzada ile kocası akşam olmadan Boranlı'ya ulaşmışlardı. Kazankap'ın kızı trenden iner inmez geldiğinin belirtisi olarak bir zırıltı tutturdu. Bunun üzerine köyün kadınları da ağlayarak onun çevresini kuşattılar. Ayzada ile birlikte en çok Ukubala dövünüyor, acı gözyaşları döküyordu. Genç kadının öksüz kalışı Yedigey'in karısına çok dokunmuştu. Onların böyle iki gözü iki çeşme ağladıklarını gören Yedigey, ölenle ölünmeyeceğini, yazgıya katlanılması gerektiğini söyleyerek Ayzada'yı yatıştırmaya çalıştıysa da başaramadı. Çoğu kez böyle olur. Babasının ölümü de Ayzada'ya sözlerle açığa vuramadığı, yıllarca içinde birikmiş dertlerini herkesin ortasında dökmesi, doya doya ağlaması için fırsat vermişti. Ağlamaktan gözleri şişmiş, saçı başı dağılmış genç kadın ölen babasıyla konuşarak, kadın çaresizliğiyle dert yanarak gençliğinin heder olduğunu, ayyaş bir kocaya düştüğü için gün görmediğini, kimsenin onu arayıp sormadığını, çocuklarının baba baskısı görmemek yüzünden sabahtan akşama dek serseri serseri dolaşarak sokak sürtüğü olduklarını, ileride iyice haydut kesilip tren soymaya başlayacaklarını, büyüğünün daha şimdiden içkiye başladığını, geçenlerde karakola çağrıldığını, bu gidişle bir gün mahkemeye düşeceğini sızlanarak söyledi. Altı çocuğa karşı tek başına ne yapabileceğini, kocasının kılını bile kıpırdatmadığını yana yakıla anlattı babasına. Kocası olacak adamın gerçekten de her şeye boş vermiş bir duruşu vardı. Kaynatasının cenazesi diye gelmişti ama bir köşeye çekilip pis kokulu sigarasını tüttürmekten başka bir işe yaradığı yoktu. Karısının gözyaşı dökmesi de ilk değildi. Kadın değil mi ağlar sızlar susardı. Fakat bu sırada kayını Sabitcan'ın işe karışması her şeyi bozdu. Sabitcan birden kız kardeşine saldırarak böyle bir şey görmediğini, onun babasını gömmeye mi yoksa kendini herkese rezil etmeye mi geldiğini anlamadığını söyledi. Bir Kazak kızının saygıdeğer babası için böyle ağlaması yakışık alır mıymış? Kazak kadınlarının büyük ağıtları yüzyıllar öncesinden kalma birer efsane, birer türkü olmuşmuş. O büyük ağıtlar sırasında gözlerinden yaşlar boşanmayan kimse kalmazmış. Ölüler ağıtlarla yücelir, önleri dört bir yanı sararmış. Oysa kardeşi olacak zavallı bir öksüz sızlaması tutturmuş, herkesi kendine acındırmaktan başka bir şey yapmıyormuş. Ayzada sanki böyle bir şey bekliyormuş gibi yeniden hırslanıp bir çığlık koyverdi. Ah seni bilgiç taslı, sen kendini herkesten akıllı mı sanıyorsun? Sen bu güzel sözleri git de kendi karına söyle, önce onun aklını başına topla. Hani nerede kendisi, ne diye gelip babamıza saygısını sunmadı? Onun gibi bir mal canlısıyla senin gibi kılıbık bir herif el ele verip zavallı babamı geçkin yaşında soyup soğana çevirdiniz. Benim kocam ayyaş da olsa kalkıp geldi. Neden gelmedi senin karı bozuntusu, yoksa o da kendini herkesten akıllı mı sanıyor? Sabitcan o zaman karısının sesini kesmesi için eniştesine bağırmaya başladı. Bunun üzerine köşesinde suspus oturan adam birden öfkelenip Sabitcan'ı boğmaya kalktı. Boranlı köyü erkekleri birbirine giren akrabaları zor ayırdılar. Böyle bir olayın çıkmasından ötürü hepsi utandı, bir tuhaf oldu. Yedigey utancından yerin dibine geçmişti. İki kardeşin de ne mal olduklarını biliyordu ama başlarına böyle bir iş açacakları aklının köşesinden bile geçmezdi. Bu durumla karşılaşınca ikisini birden payladı. Eğer birbirlerini saymıyorlarsa babalarının anısına saygı göstermelerini, bunu da yapmayacak olurlarsa ikisinin de gözünün yaşına bakmayıp köyden dışarı kovacağını söyledi. Cenazenin kaldırılmasından önce işte böyle tatsız bir olay çıktı. Yedigeyik çok üzüldü. Kaşları çatıldı, burnunun üstü karıştı, kendisine sorular sormaya başladı. Çocuklar, kendi çocukları neden böyle oluyorlar, neden istenmedik bir biçimde yetişiyorlardı? Okuyup adam olsunlar, sarı özek bozkırında bir istasyonda çakılıp kalarak talihlerine küsmesinler, babalarımız bizi okutmadı diyerek sonradan başlarına kalkmasınlar diye, yazın sıcağına, kışın ayazına bakmaksızın, kazan kapla ikisi onları bölge yatılı okuluna götürürlerken böyle mi hayal etmişlerdi? Her şey umduklarının tam tersi çıkmıştı. Herkesin kendilerinden yüz çevirdiği birer insan olmalarının sebebi neydi? Nasıl böyle olmuşlardı? Uzun Edilbay o akşam bir kez daha insanca bir duyarlılık göstererek Yedigey'i güç durumdan kurtardı, onu rahatlattı. Kavga edenler karşısında Yedigey'in ne hallere düştüğünü görmüş olmalıydı. Dünya düzeni kurulalı beri babası ya da anası ölen çocuklar o ölünün gömme törenine katılan baş kişiler sayılmışlardır. Bunlar ne denli işe yaramaz, ciğeri beş para etmez yaratıklar da olsa görmezlikten gelemezsiniz. İşte bu yüzden bir de iki kardeş arasında çıkan kavganın doğurduğu tatsız havayı yumuşatmak için Edilbay, avlunun ortasında ne dikilip duruyoruz, gidelim de biz de birer bardak çay içelim diyerek erkekleri evine çağırdı. Yedigey Uzun Edilbay'ın evinde sanki başka bir dünyaya girmiş gibi oldu. Yakın komşuluk dolayısıyla eskiden de arada bir onlara uğrar, Edilbay'ın huzur içindeki aile yaşantısı ona ayrı bir sevinç verirdi. O gün orada kalış süresini elinden geldiğince uzatmaya çalıştı. Sanki böylece yitirdiği gücünü yeniden toplayacak, içindeki boşluğu dolduracaktı. Uzun Edilbay, Boranlı durağında kalan herkes gibi bir demiryolu işçisiydi. Onun da eline herkes kadar para geçer, o da herkes gibi iki göz odadan oluşan bir evde otururdu. Gel gelelim, onun evi temiz, huzurlu, aydınlıktı. Edilbay'ın ailesi arasında içtiği bir bardak çay, Yedigey'e süzülmüş bal gibi tatlı gelirdi. Karısı uyumlu, evine düşkün bir kadındı, çocukları ise ona göre. Yedigey bu insanların sarı özek bozkırında kalabilecekleri kadar kalmalarını, sonra da daha iyi bir yere çekilip gitmelerini yürekten dilerdi. Onlardan ayrılmak ne denli acı gelse de onlar adına isterdi böyle bir şeyi. Muşamba çizmelerini girişte çıkardıktan sonra iç odada bağdaş kurup oturan Yedigey çok yorulduğunu, acıktığını o gün ilk kez hissetti. Sırtını duvara dayadı, hiç sesini çıkarmadı. Yuvarlak sofranın çevresinde bağdaş kuran köyün erkekleri arasında havadan sudan bir konuşma sürüp gidiyordu. Konuşma zamanla döndü dolaştı, garip bir konuya döküldü. Yedigey geçen gece havaya fırlatılan uzay gemisini telaştan unutmuştu. Ama konudan anlayanların sözleri ona aynı olayı bir daha anımsattı. Sonunda yeni bir şey öğrenmekten çok dinlediği gençlerin düşünce tarzlarına, bir de bu konuda kendi bilgisizliğine şaşmakla kaldı. Ama bilgisizliğinden dolayı kendine en ufak bir sistemde bulunmadı. Çünkü herkesi son derece ilgilendiren uzay uçuşları onun için uzak, hemen hemen büyüleyici, yabancısı olduğu bir şeydi. O yüzden neyin nesi olduğunu bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman yaptığı gibi uzay uçuşlarıyla ilgili konuşmaları en azından önem verilmesi gereken bir konu olduğu inancı içinde derin bir saygıyla dinledi. Sofraya oturanlar başlangıçta deve sütünden yapılmış kımızı içtiler. Köpüklü, serinletici, hafifçe baş döndüren güzel bir kımızdı bu. Durağa gelen demiryolu bakım işçileri kımıza sarı özek birası adı verirler, buldukları zaman zevkle içerlerdi. Sıra sıcak yemeğe geldiği zaman ev sahipleri bunun yanında vodka da çıkardılar. Böyle toplantılarda Yedigey içkiyi geri çevirmez, herkesle birlikte içerdi fakat bu sefer kendisi içmediği gibi başkalarının içmesini de istemiyormuş gibi bir tavır takındı. Öyle ya, ertesi gün uzun yola gidecekler, zor bir gün geçireceklerdi. Ötekilerin, özellikle Sabitcan'ın kımıza vodka karıştırarak fazlaca yüklenmeleri onu rahatsız etmeye başlamıştı. Kımızla vodka arabaya koşulmuş bir çift uyumlu at gibiydiler. Atlar arabayı nasıl uçururcasına götürürlerse bunlar da insanı coşturur, göklere çıkarırdı. Oysa bugün bunun hiç gereği yoktu. Ama kocaman adamlara içmemelerini söyleyemezsiniz ki. Ölçüyü kendilerinin bilmesi gerekirdi. Yedigey'in içini rahatlatan tek şey, Ayzada'nın kocasının vodkadan uzak durarak yalnız kımızla yetinmesiydi. Alkolik bir adam birkaç kadehle zom olurdu, bunu bildiğinden kaynatasının cenaze töreninde yerleri yuvarlanmaktan korkuyordu anlaşılan. Gene de dayanma gücünün derecesini yalnız Tanrı bilirdi. Başlangıçta içki içip havadan sudan konuştukları sırada Uzun Edilbay, kolları da upuzundu, konuklarına kımız doldurup verirken yol kazma makinesinin kolları gibi açılıp kapanıyordu. Yuvarlak yer sofrasında ta karşıdan Yedige'ye dolu bardağı uzatarak birdenbire sordu. Yedike, dün ne oldu biliyor musunuz? Görevi devraldıktan sonra siz makastan ayrılıp giderken gökte nasıl bir patlama olduysa durduğum yerde sallandım. Bir de baktım, uzay alanından roket fırlatmışlar. Araba oku gibi upuzun bir şey. Siz de gördünüz mü? Görmez olur muyum? Ağzım bir karış açık kaldı. O ne güçtü öyle? Bir top ateş durmadan göğe yükseldi, yükseldi. Korkmadım desem yalan söylerim. Bunca yıldır şurada yaşıyorum, böylesini ilk kez görüyorum. Evet, ben de ilk kez karşılaşıyorum. Edilbay'ın bu sözü üzerine Sabitcan, ev sahibinin boyunun uzunluğunu kastederek, sen de yeni karşılaştığına göre biz hiç görmeyeceğiz demektir diye takıldı. Uzun Edilbay bu şakayı kaçamak bir gülümsemeyle geçiştirdi. Öyle mi dersin? Patlayan alevi görünce ilkin gözlerime inanamadım. Dedim işte biri daha uzaya gidiyor. Yolun açık olsun. Yanımda her zaman transistörlü radyom bulunur. Hemen düğmesini çevirdim. Bilirsiniz uzay gemisi atıldıktan sonra radyodan yayın yaparak durumu bütün dünyaya duyururlar. Spiker'in bayram sevinci içinde bağıra bağıra konuştuğunu çok işitmişsinizdir. Dinlerken insanın tüyleri diken diken olur. Göğe kimin fırlatıldığını öylesine merak ediyordum ki ama bu sefer yayın filan yapılmadı. Yüzünün kızarmasından, alnına ter basmasından sarhoş olmaya başladığı anlaşılan Sabitcan, anlamlı anlamlı kaşlarını kaldırarak cakalı bir tavırla ''Neden öyle oldu dersin?'' diye sordu. ''Ben nereden bilirim? Yayın yapılmadı işte. Oysa göstergeyi hep Moskova radyosu üstünde bekletirim. Tek söz bile söylemediler.'' Sabitcan kımızlı vodkadan bir yudum daha aldı. ''Olamaz, bu işte bir yanlışlık var. Uzaya yapılan her uçuş dünya çapında bir olaydır. Anlıyorsun değil mi? Bilimdeki, politikadaki saygınlığımızdır. Bilmiyorum işte. Son haber bültenlerini, gazetelerden özet yayınlarını özellikle dinledim. Hiçbir şey yok. Demek öyle. Görev yerimde olsam şimdi durumu öğreniverirdim. Terslik işte. Belki de işin içinde başka bir şey var. Ne olduğunu bilmem artık. Durumu öğrenemediğim için çok canım sıkıldı. Sanki tanıdığım bir uzay adamını atmışlar gibi bir duyguya kapıldım. Öyle ya, atılışını gözlerimle gördüm. Belki de soydaşımız gençlerden biridir gönderilen. Bak işte buna çok sevinirdim. İleride kendisiyle görüşmek kim bilir ne ilginç olurdu. Sabitcan o anda aklına gelen bir şeyden heyecanlanarak. Aa, anlıyorum dedi. Pilotsuz bir gemi gönderdiler. Bir deneme uçuşuydu bu. O da neymiş, nasıl bir şey bu? Bilmez misin canım? Basbayağı deneme uçuşu. Başka bir uzay gemisiyle birleşmek ya da yörüngeye oturtulmak üzere pilotsuz bir araç gönderirler bazen. Eğer işler düzeninde giderse radyodan, gazetelerden duyururlar. Ama bir terslik çıkarsa bildirmezler. Bilimsel bir deneme işte. Edilbay üzüntüyle alnını sıvazladı. Ben de uzaya adam gönderdiklerini sanmıştım. Öyle sevindiydim ki. Sabitcan'ın açıklaması üzerine düş kırıklığı içinde kimseden ses çıkmadı. Konu belki de bununla kapanacaktı fakat söze Yedigey'in karışmasıyla konuşma yeniden canlandı. Şey, anladığıma göre havaya içinde adam bulunmayan bir roket fırlattılar. Peki roketi kim yönetiyor? Bu da sorulur mu gibisinden Yedigey'in bilgisizliğine çok şaşıran Sabitcan adamın yüzüne gururla baktı. Kim mi yönetiyor? Yedike bu gibi uçuşlar telsizlerle yönetilir. Yerin izniyle. Yönetim merkezi verir bütün komutları. Uzay gemisinde pilot olsa bile gene de telsizde yapılır bütün işler. Anlıyorsun değil mi? Roketin yönetimi kendi üzerine alması için uzay adamına izin verilmesi gerekir. Senin gibi karanara binip bozkırda gitmeye benzemez bu iş. Çok çetrefillidir. Desene işler böylesine karışık diye mırıldandı Yedigey.